Ayrım 11, Günübirlik Hayatlar, Gerçek Psikoterapi Öyküleri, Irvin Yalom, sayfa 169. 9. Üç Gözyaşı. Yıllar önce tek bir görüşme yapmıştık ama o görüşme zihnime kazınmıştı. Son derece hoş, müteessir, kendini iyi ifade eden bir kadın olan Helena, bana arkadaşı Billy'den bahsetmek için gelmiş ve seans sırasında 3 defa gözyaşı dökmüştü. 3 ay önce ölen Billy, Helena'nın gözünde büyük bir öneme sahipti. Ayrı dünyaların insanıydı onlar aslında. Billy, Soho'nun eşcinsellere ait dünyasına kapılıp gitmişti. Helena ise 15 yıllık bir burjuva evliliğine iyice yerleşmişti. Ne var ki üniversitenin ikinci sınıfındayken başlayan kadim bir dostlukları vardı. 20'li yaşlarındayken Brooklyn'de aynı evde kalmışlardı. Helena fakirdi, Billy ise zengin. Helena dikkatliydi, Billy ise vurdum duymaz. Helena çekingendi, Billy ise girdiği her ortama hemen uyum sağlardı. Billy sarışın ve yakışıklıydı, ona motosiklet kullanmayı öğretmişti. Bir defasında, diye hatırlıyordu Helena gözleri parıldayarak, 6 ay boyunca Güney Amerika'yı motosikletle baştan aşağı dolaşmıştık. Ufak sırt çantalarımızdan başka bir şey de yoktu yanımızda. Bu yolculuk hayatımın doruk noktasıydı. Billy bana, hadi her şeyi deneyimleyelim. İçimizde hiçbir şey kalmasın. Ne varsa tüketelim ve ölüme elimizden alabildiğince hiçbir şey bırakmayalım, derdi. Derken aniden 4 ay önce beyin kanseri teşhisinin birkaç hafta sonrasında onu kaybettik. Ama Helena bu noktada ağlamadı. Birkaç dakika sonra geldi gözyaşları. Geçen hafta hayatımda önemli bir basamak atladım. Eyalet sınavlarını geçtim. Artık lisanslı bir klinik psikoloğum. Tebrikler. Bu sayeden de önemli bir basamak. Önemli basamaklar her zaman iyi değildir. Ne gibi? Geçen hafta eşim iki oğlumuzu en yakın arkadaşlarıyla birlikte kampa götürdü. Ben de tüm hafta sonunun büyük bir kısmında bu yeni basamağı sindirmeye çalıştım. Yaşamımı gözden geçirdim. Evi temizledim. İçi gereksiz şeylerle dolup taşmış dolapları elden geçirdim. Bu esnada Billy'nin yıllardır görmediğim fotoğraflarıyla dolu, varlığını çoktan unuttuğum eski bir albüme rastladım. Derin bir nefes aldım. Kendime bir içki koydum. Bir köşeye oturdum ve ağır ağır sayfaları çevirmeye başladım. Ne var ki bu defa çok farklı bir gözle, bir terapist gibi bakıyordum fotoğraflara. Billy'nin en sevdiğim fotoğrafına uzun uzun baktım. Motorunun üstündeydi. Deri ceketinin önü açıktı. O ışıltılı gülümsemesiyle elindeki birayı havaya kaldırmış beni selamlıyor ve yanına gelip ona katılmamı bekliyordu. Bu fotoğrafa hep bayılmışımdır. Derken aniden kafamda bir ampul yandı. Billy manikti. Bipolar bozukluğu vardı. Bu düşünce beni sarsmıştı. Birlikte o değerli maceralarımız, yaptığımız o çılgınlıklar, belki de hepsi sadece şeyden ibaretti. İşte bu noktada ilk gözyaşını döktü. Dakikalarca iç çekerek ağladı. Onu konuşmaya teşvik ettim. Helena, cümleni tamamlayabilir misin? Belki de şeyden ibaretti derken. Helena ağlamaya devam etti. Başını iki yana sallıyor, kağıt mendillerimin büyük bir kısmını tükettiği için özür diliyordu. Düşüncelerini toparlayınca sorumu görmezden gelerek sözlerini sürdürdü. İşte o noktada sizi arayıp randevu aldım. Billy'nin bipolar bozukluğu olması düşüncesi zaten yeterince kötüydü. Yetmezmiş gibi o gün bir de Billy ile son yazışmalarımızı okudum. Sonlara doğru bana son derece sevgi dolu bir e-posta gönderip, onun için ne kadar önemli olduğumdan, benim arkadaşlığıma ne kadar değer verdiğinden, beyninin büyük bir kısmı ufalanıp dağılsa da benimle ilgili anılarının ne kadar net olduğundan bahsetmişti. Sonra da bu noktada Helena yıkıldı ve ikinci defa ağlamaya başladı. Hıçkır hıçkır ağlarken bir kez daha kağıt mendillere uzandı. Konuşmaya devam etmeye çalış Helena. Sonra e-postaya daha yakından baktığımda, dedi aralarda iç çekerek, bu e-postayı 100'den fazla kişiye gönderdiğini fark ettim. Ben 100 kişiden sadece biriydim. Hatta tam sayıyı vermek gerekirse 113 kişiden biri. Birkaç dakika daha bu şekilde hararetle ağladı. Hıçkırıkları hafifleyince araya girip, peki sonra ne oldu Helena diye sorabildim. Sonra fotoğraf albümünde tamamen aklımdan çıkmış bir sayfayla karşılaştım. Bu sayfada Brooklyn'de verdiğimiz çılgın ortak doğum günü partilerinden birinin davetiyesi vardı. Ben 11 Haziran doğumluyum, Billy de 12 Haziran. Birkaç saat arayla doğmuşuz. Bu nedenle doğum günlerimizi birlikte kutlardık ve işte burada da üçüncü kez gözyaşları. Bir süre bekledikten sonra cümleyi onun yerine tamamladım. Birkaç saat arayla doğmuşuz ve şimdi o öldü. Korkutucu bir düşünce olmalı. Evet, evet diye onayladı Helena, iç çekerek. Saatime baktım. Tek bir seans talep etmişti ve 20 dakikamız kalmıştı. Helena, şimdi bu son gözyaşlarına odaklanalım. Sen ve Billy aynı yaştasınız. Birkaç saat arayla doğmuşsunuz ve şimdi o öldü. Bu konuda neler düşündüğünü anlatır mısın? Benim yaşamam ve onun ölmesi aslında tamamen şans. Tam tersi de olabilirdi. At yarışlarını izlemeye gittiğimiz günü hatırlıyorum. Billy'nin bahis oynamamasına şaşırmıştım. Nedenini sorduğumda bana muzip bir cevap vermişti. Kendisinin zaten hayat piyangosunu kazanarak tüm şansını tükettiğini söylemişti. Milyonlarca diğer yumurta ve sperm hücresinden şanslı bilet ona çıkmıştı. Yerdeki çok sayıda yırtıp atılmış bahis fişlerini gösterip parasını böyle çarçur etmesinin veya başkalarından para koparmasının hayat piyangosuna haksızlık olacağını, bu parayı hayatını dolu dolu yaşamak için kullanması gerektiğini söylemişti. Peki gerçekten böyle mi yaptı? Evet, hem de nasıl? Yaşamak konusunda onun kadar canlı, korkusuz, hayat dolu bir insan daha tanımadım. Ve, diye yanıtladım, bu kadar parlak bir ateş sönüp gidebiliyorsa, kendi hayatının akıbeti zaten belli. Helena bakışlarını bana doğrulttu. Bu kadar açık sözlü olmama şaşırmış gibiydi. Kesinlikle, kesinlikle. Bir avuç kağıt mendil daha aldı. Yani bu gözyaşlarını kendine döküyorsun. Billy'nin ölümü, kendi ölümünü belirginleştirdi ve daha gerçek hale getirdi. Ölümle ilk defa mı bu tür bir karşılaşma yaşıyorsun? Hayır, hayır. Sanırım çocukken ölüm düşüncesi defalarca üzerime çökmüştü. Ne zaman bir cenazeye gitsek, geceler boyunca ölmenin nasıl bir şey olduğunu düşünürdüm. Bir de en büyük oğlum doğduktan sonra yaşadım bunu. Ağlamasını ilk duyduğumda çok sarsılmıştım. Neden? Çünkü çok bariz bir gerçeği yüzüme çarpmıştı. Yaşamın bir başlangıcı vardır ve doğrusal bir yol izler. Ben yalnızca bunu oğluma aktaran bir kuryeyim. O da zamanı gelince ölümle yüzleşecek. Galiba o an istisnasız hepimizin bir vadesi olduğu kafama dank etmişti. Sana ne düşündüğümü söyleyeyim dedim. Billy'nin şu hadi içimizde hiçbir şey kalmasın lafı. Anladığım kadarıyla hayatının Billy ile olan kısmı dolu dolu geçmiş öyle değil mi? Doğru. O dönemden bahsederken gözlerinde beliren parıltıdan bunu görebiliyorum. O döneme dair içinde kalan bir şey oldu mu? Hiç yok. Peki ya eşinle ve oğullarınla olan şu anki hayatın nasıl? Ah evet. Hiç vakit harcamıyorsunuz. İşte o farklı bir hikaye. Şu an hayatın içinde değilim. Onu erteliyorum. Hayatımı an be an deneyimlediğimi, tadını çıkardığımı söyleyemem. Beni aşağı çeken o kadar çok şey var ki, giysiler, çarşaflar, süslü yatak örtüleri, dünya kadar lamba, beyzbol eldivenleri, golf sopaları, çadırlar ve uyku tulumları. Billy ile motosiklet maceranızdan biraz farklı sanki. Orada 6 ay, ufak bir sırt çantası ve Güney Amerika vardı. Aa, rüya gibi günlerdi onlar. Harika bir rüya. Şimdi iyi bir adamla evliyim. Eşimi seviyorum aslında ama keşke bu kadar çok ağırlığımız olmasaydı. Keşke sırtıma ufak bir çanta alıp gidebilseydim. Çok fazla eşyam var. Bazen dev bir kazı makinesinin bizim çatıdan daldığını, neyimiz var neyimiz yoksa kocaman televizyonları, DVD oynatıcılarını, koltukları, bulaşık makinelerini, hepsini kepçesine doldurup götürdüğünü hayal ediyorum. O kepçedeki dişlerin arasından sarkan portatif bahçe sandalyelerine kadar gözümün önüne geliyor. Peki başka? Geçmiş birkaç yıla dair içinde kalan başka neler var? Zamanın kıymetini bilemedim. Gerektiği gibi yaşayamadım. Belki de gerçek hayatın Billy ile geçmişte kaldığı fikrine fazla saplanmıştım. Ve bu saplantı kendi ölümünle barışmanı iyice zorlaştırıyor. Yeterince yaşamadığını hissettiğinde ölümü düşünmek her zaman çok daha ızdıraplı olur. Helena başıyla onayladı. Tüm dikkat üstümdeydi. Şimdi gözyaşı döktüğün diğer iki duruma dönelim. Veda mesajının 100'den fazla kişiye gittiğini fark ettiğinde ağlamıştın. Biraz bundan bahsedelim. Artık özel hissetmiyordum işte. Bir zamanlar çok ama çok yakındık. Sık görüşüyor muydunuz? Eskiden evet. Ama son yıllarda hayır. 10 yıl önce Oregon'a taşındım. O zamandan beri pek görüşemiyorduk. İki ayrı yakadaydık. Yılda bir ya da iki defa görüyordum onu. Yani, diye paylaştım düşüncemi. Bence Billy'ye bir beyin tümörü musallat olmuştu ve belki ölmekte olan pek çok insan gibi kendisini soyutlanmış hissediyordu. Haliyle de çaresizlikten tüm sosyal çevresine seslenmek, tanıdığı herkesle iletişim kurmak istedi. Bence bu gayet anlaşılır, insani bir durum. Ama bence Helena, bu davranışı doğrudan seninle ilişkisine dair bir anlam taşımıyor. Evet, evet biliyorum. Tanrım bunu gayet iyi biliyorum. Bana terapiye gelen pek çok çift var. Neredeyse her gün danışanlarımdan birine herhangi bir davranışın mutlaka o ilişkiyle ilgili bir mesaj taşımadığını söylüyorum. Aynen öyle. Hatta bu davranışının Billy ile uzun yıllar önceki ilişkinizin sahiciliğine dair bir anlam taşıması olasılığı daha bile düşük. Bu da bizi burada döktüğün ilk gözyaşlarına getiriyor. Billy'nin manik olduğunu fark edişinden bahsederken ağlamıştın. Bir düşün bakalım, acaba orada gözyaşların bize ne anlatıyordu? Manisi şu an bana çok bariz görünüyor. Durdurak bilmezdi, son hızda hareket ediyordu, hiç yavaşlamazdı. Bunu nasıl kaçırmışım, aklım almıyor. Ama bunun seni neden bu kadar sarstığını bir düşünelim. Sanırım gerçeklik algımdan şüpheye düştüm. Hayatımın zirve noktası, en heyecan verici noktası olarak düşündüğüm, kendimi inanılmaz canlı hissettiğim o dönem meğer gerçek değilmiş. Şimdi fark ediyorum ki aslında hepsi mani atağının getirisiymiş. Şu an ne kadar sarsılmış hissettiğini anlayabiliyorum Helena. Bunca yıldır hayatını bir açıdan görüyordun, şimdi ise gerçekliği bambaşka bir açıdan görüyorsun. Geçmişin gözlerinin önünde değişmesi. Ne büyük bir şaşkınlık. Kesinlikle. Sersemlemiş durumdayım. Fakat yorumlarının da çok üzücü bir yanı var. Billy gibi hayat dolu, eski bir dostun, psikolojik bir taneye indirgenmesi hazin bir durum. Onunla geçen gençlik yıllarında tüm o harika ve heyecanlı deneyimlerle birlikte mani belirtilerinden ibaret hale gelmiş. Belki Billy sahiden de mani atağı geçiriyordu ama bana anlattığın kadarıyla onda bu tanı etiketinden fazlası varmış. Biliyorum, biliyorum ama şu an bunu aşamıyorum. Şu an aklımdan geçenleri paylaşayım seninle. Onunla geçen gençliğinin maniden ibaret olduğunu söylediğinde biraz ürperdim. Bu ibaretçi yaklaşımın şu an aramızda olan bitenlere de sıçrasa nasıl olurdu diye düşünüyorum. Sanırım şu an buradaki iletişimimizin de ticari bir durumdan ibaret olduğunu, seni dinlemem ve sana yanıt vermem için bana para ödediğini söyleyebilirsin. Veya senin daha iyi hissetmeni sağlayarak kendimi daha güçlü ve etkin hissettiğim düşünülebilir. Hatta senin bir şeyleri anlamlandırmanı sağlayarak kendi hayatıma anlam kattığım. Ve evet, tüm bunlar doğru da olabilir. Ne var ki, terapinin bunlardan herhangi birinden ibaret olduğunu söylemek pek de gerçekçi olmaz. Bence sen ve ben birbirimizle karşılaştık ve şu an aramızda gerçek bir şeyler oluyor. Sen büyük bir parçanı bana açıyorsun, anlattıkların beni etkiliyor. Bizim bir şeylere indirgememizi istemiyorum. Bilinin de bir şeylere indirgenmesini istemiyorum. Billy'nin ışıltılı gülümsemesini düşünmek hoşuma gidiyor. Güney Amerika'daki motosiklet maceranızı kıskanıyorum. Tüm bunlardan kendini mahrum bıraktığını düşünmek ise beni üzüyor. Seansı sonlandırdığımızda ikimiz de yorgunduk fakat aydınlanmıştık. Helena geçmişini yeniden sahiplenmiş ve Billy ile geçen günlerinin kıymetini iade etmişti. Ben ise tanı kavramına ezelden beri duyduğum hoşnutsuzluğa yeni bir açıdan bakma şansı bulmuştum. Psikiyatri ihtisasım sırasında resmi tanı kategorileri meselesinin çok sıkıntılı olduğunu düşünürdüm. Vaka konferanslarında uzmanların çoğu sunulan hastanın tanısı konusunda görüş ayrılığına düşerlerdi. Nihayetinde ben de bu görüş ayrılıklarının uzmanların hatalarından değil, bizzat tanı kavramının doğasındaki sorunlardan kaynaklandığına kanaat getirdim. Stanford Yatan Hasta Servisi'nin başında olduğum dönemde uygun farmakolojik tedaviye karar vermek için tanılara başvurdum. Son 40 yıldır rahatsızlığı daha hafif olan hastalarla sürdürdüğüm psikoterapi uygulamalarımda ise tanı sürecinin çoğunlukla gereksiz olduğunu gördüm. Bu doğrultuda Biz psikoterapistlerin sigorta şirketlerinin kesin tanı talebini karşılamak için kıvranmamızın hem terapistlere hem de hastalara zarar verdiğini düşünüyorum. Tanı kategorileri nihayetinde uydurulmuş, keyfi kavramlardır. Komitelerdeki oylamalar sonucunda belirlenirler ve 10 yılda bir ciddi revizyondan geçirilirler. Helena ile görüşmemiz, resmi tanı koyma angaryasının alelade bir teferruattan daha fazlası olduğunu görmemi sağladı. Hatta bu mesele, ofislerimizde karşımıza gelen o çok boyutlu, bütün bireyi gizleyerek, hatta yatsıyarak çalışmalarımıza sekte vuruyor bile olabilir. Billy de bu sürecin kurbanlarından biriydi. Ona eski karmaşıklığını ve coşkusunu iade etmekte üstüme düşeni yaptığım için son derece memnundum. 11. ayrımın sonu, sayfa 176.